Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi en kalbi duygularımla Allah'ın selamını selamlıyor. Hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı sizlere arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğ, dini tebliğ etmesi, insanlara ulaştırması ve bunu da Allah Teala'nın emri üzere ve enzir aşiratekel akrabin, önce yakın akrabanı uyar emri ayeti doğrultusunda önce yakın akrabasını uyarması konusunu işliyoruz. Ve o konunun sonuna gelmek üzereyiz. Efendimiz Aleyhisselam hep uzun bir zaman bu ayet-i kerime geldikten sonra defalarca akrabalarını, Haşimoğullarını, Ümeyyeoğullarını, Kureyş'in değişik kabile ve boylarını çağırarak onlara Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Onları cehennemle inzar ediyor, uyarıyor. Ve onlara şunu söylüyor. Diyor ki, ey Abbas bin Abdülmuttalip, ey işte falan, amcasının ismini söylüyor, kızın ismini söylüyor. Ben seni diyor Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye sahip değilim. Ey Zübeyir bin Avvam'ın annesi, Resulullah'ın halası Safiye, ey Muhammed'in kızı Fatıma, kendinizi Allah'tan satın alınız. Siz benim malımdan dilediğinizi isteyiniz, fakat ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye sahip değilim. Buhari, Müslim'de geçen. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaati haktır kıymetli dinleyenlerim. O bizim şefaatçimizdir. Onun şefaatini dileriz. O bizim önderimizdir. O bizim rehberimizdir. Biz ondan gelecek her türlü iyiliği, hayrı Allah'tan dileriz, isteriz. Onun şefaatini dileriz. Buna da inanıyoruz, iman ediyoruz. Fakat bunun ne şekilde, nasıl tecelli edeceğini biz bilmiyoruz. Allah'tan, Allah'ın rahmetini ümit kesmiyoruz. Allah'ın rahmetini diliyoruz. Hem Allah'ın rahmetini, hem Allah'ın lütfunu, hem peygamberin şefaatini. Ama kıyamet günü de çok zor bir gün olduğu için ve bizi böyle bir tehlikeli akıbet de bekleme ihtimali bulunduğu için Efendimiz Aleyhisselam'ın şu sözlerine çok daha fazla kulak vermemiz gerekiyor. Yani orada biz korkalım, korkuyla hareket edelim. Ya belki olmaz, belki ya olmasa tamam, Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaati olur da ya o şefaate ben nail olamazsam, ya Efendimiz'in şefaati bana ulaşmazsa, ya ben mahrum olanlardan olursam halim nice olur tarzında bir korkuyla hareket etmek, böyle şefaate, bunlara güvenmekten bizim için çok daha faydalı olabilir. Yani bu sözüm şefaatin olmadığı anlamında değil. Var ama mesela Allah'ın da sayısız nimetleri var. O nimetlerin bize ulaşan var, ulaşmayan var. Cenab-ı Hakk'ın dağları var, ovaları var, denizleri var, kıyıları var, altın, gümüş hazineleri var. Ama o hazinelerden ulaşan kulları var, ulaşmayan kulları var. Daha bol miktarda o rızkın kendine ulaştığı insanlar var, ulaşmadığı insanlar var. Yani Allah'ın diyelim ki sınırsız altın, gümüş, zebercet, zümrüt diyeyim hazinesinden eğer bana bir şey ulaşmamışsa o hazinelerin olmadığı anlamına gelmez. O hazineler var. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ. Her şeyin hazinesi bizim katımızda mevcuttur. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Biz oradan bir belli ölçülerde indiriyoruz buyuruyor. Yani o nimetin bana ulaşmamış olması, o nimetin, o hazinenin olmadığı anlamına gelmez. O hazine var. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti de böyle. Allah'ın rahmeti var ama o rahmet bana ulaşır mı ulaşmaz mı? Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaati de var. Var ama o şefaat bana ulaşır mı ulaşmaz mı? O şefaatin bana ulaşmaması o şefaatin olmadığı anlamına gelmez. Ama ben o şefaattan mahrum kalırım. Dolayısıyla yani orada korkuyla hareket etmek, yani güven ve emniyetle hareket etmekten ziyade korkuyla hareket etmek, ya ben bundan mahrum kalırsam, ya bana ulaşmazsa gibi hareket etmek daha selametli, emniyetli bir yoldur. Onun için Efendimiz Aleyhisselam da bize buradaki o Buhari, Menakıb 13-14, Müslim İman 348-353'te geçen bu efendim rivayette Efendimiz aslında bize bu yolu göstermiş oluyor. Bakın onlara demiyor ki işte amcası Abbas, halası Safiye, kızı Fatıma. Bunlar kim? Bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakın insanlar. Biri kızı, biri halası, biri amcası. Ama onlara diyor ki siz diyor kendinizi diyor Allah'tan satın alınız. Siz her nefis efendim yaptıklarına rehindir. Siz kendinizi kendi amellerinizle kurtarmaya çalışınız. Benim diyor malımdan gelin istediğinizi vereyim. Yani paramdan pulumdan ne isterseniz ben onu size veririm. Çekinmeden veririm. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam cömert. Fakat ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye sahip değilim. Yani yarın siz efendim kafir olarak ölürseniz, bana iman etmezseniz, orada tutup da kafir olarak öldüğünüz halde gelip de bizim işte akrabamız Muhammed peygamberdi. Ey Muhammed gel bizi kurtar, bize yardım et dediğiniz takdirde benim size yapacak bir şeyim olmaz buyuruyor ki ayet-i kerimede zaten bir insan kafir olarak öldüğü takdirde ona ne Allah'ın ne rahmet edeceği ne de efendim peygamberlerin ve şefaat edenlerin hiçbirisinin şefaat etmeyeceği ayet-i kerimede zaten net olarak buyuruluyor. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاتُ الشَّافِعِينَ. Yani şefaat edenlerin şefaati o kafir olarak ölenlere şefaat edenlerin şefaati hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermeyecek diyor Cenab-ı Hak. Bütün şefaat yetkisi Allah'ındır. Allah da şefaat etmeyecek. Allah da onu affetmeyecek. Böyle buyuruyor ayet-i kerimede. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakın akrabalarına özellikle kızı Fatıma'ya yönelik benzer uyarıları daha sonra yıllarda da zaman zaman hep böyle yapıldığını görüyoruz. Ancak biz şunu da biliyoruz ki Hazreti Fatıma çocukluğunu İslam'ın en zayıf, Müslümanların en çok ezildiği bir zamanda geçirmişti. Babasının ve Müslümanların çektiği acılara en az onlar kadar Fatıma radıyallahu anh'a da ortak olurdu. Babası evden çıkıp İslam'ı tebliğ ederken o ya endişe içinde merakla kapıda bekler ya da babasını adım adım takip ederek onu kollamaya çalışırdı. Bir gün Fahri Kainat Efendimiz Mescid-i Haram'a gitmiş ve oradaki topluluğa İslam'ı anlatıyordu. Fakat karşısında bulunan cahiliye mensupları kendi üzerlerini tehdit eden bu sesi, Efendimiz Aleyhisselam'ın sesini boğmak için toplanmış ve Allah Resulüne her türlü hakareti yaparak saldırmışlardı. Babasının uğradığı cefayı bir kenardan korkuyla izleyen Fatıma radıyallahu anh'a müşriklerin dağılmasından sonra kanlar içindeki babasını alıp eve götürmüş ve şefkat yaralarını sarmıştı. Yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'da secde halindeyken müşrikler her zamanki vahşetleriyle deve bağırsaklarını ve işkembesini alemlerin efendisinin başına atarak kahkahalarla eğlenirken Fatıma radıyallahu anh'a o pislikleri kendi elleriyle temizlemiş ve babasını alıp eve götürmüştü. Annesi Hazreti Hatice vefat ettiğinde diğer ablalarıyla birlikte babalarına yardımcı olmuşlar. Onun çilelerine ortak olmuşlardı. Çektikleri karşısında üzünlenmişler ve gözyaşı dökmüşlerdi. Fatıma kanını silmiş. Zeynep arkasına su götürerek elini yüzünü yıkamış. Bu minval üzere senelerce tedirgin bir hayat yaşamışlardı. Ancak her şeye rağmen Allah Resulü ilk önce onları ikaz etmiş, ahirete hazırlanmalarını emretmiş, kendisi hakkında endişelenmemelerini söyleyerek kimsenin babalarına zarar veremeyeceğini bildirmiştir. Yani burada Fatıma validemizin Efendimiz Aleyhisselam'ı hem babası hem peygamberi ne kadar sevdiği, ona ne kadar onun böyle canı ciğeri olduğu, herhalde Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyada en sevdiği insanların bir tanesi de Fatıma annemizdi, validemizdi. Bu kadar küçüklüğünden beri ona iman etmiş, belki hiçbir gözü eli harama değmemiş, tertemiz bir annemiz Fatıma validemiz. Ama diğer kızları da böyle. Ama işte Efendimiz Aleyhisselam'ın böylesine küçüklüğünden beri Allah'ın peygamberine iman etmiş, o yolda fedakarlık yapmış, çilelere katlanmış, her türlü babasıyla beraber her türlü sıkıntılara göğüs germiş, babasının can dostu olmuş bir insana bile, bir kızına bile Efendimiz Aleyhisselam sen kendini kendi inancınla, amelinle kurtarmaya çalış, babana güvenme demiş olması, bu onun dışındaki bütün insanlar için ve bizler için bu söz daha ikaz edici bir söz olmuş oluyor. Dolayısıyla siz üzerine düşen vazifeyi mutlaka yapmalısınız. Ondan tembellik göstermemelisiniz. Diğer türlü akıbetiniz hazin olabilir diye o şekilde anlamamız lazım. İşte değerli dinleyenlerimiz, sevgili peygamberimiz vazifesine böyle çetin şartlarda başladı. En yakınlarından kendisine destek verenler sayılı birkaç kişi oldu başlangıçta. Akrabalarından Mekke'nin fethine kadar İslam'a girmeyenler bulunduğu gibi iman nimetine hiç kavuşamadan ölüp gidenler de vardı. Ancak onun vazifesi akrabalarından başlayarak uyarmak ve İslam'a davet etmekti ki bunu da en güzel şekilde yaptı. Yani Allah Teala onun ne istediyse öncelikle yakın akrabasını uyarmasını istemişti. Efendimiz Aleyhisselam bununla Allah'ın bu emrini yerine getirmek için üzerine şu ne düşüyorsa hiçbir fedakarlıktan, hiçbir hizmetten, hiçbir emekten ödün vermeksizin, geri durmaksızın bunları hepsini yaptı. Büyük oranda başarılı oldu ama yine de Ebu Leheb örneğinde olduğu gibi akrabalarından iman etmeden diğer tarafa Ebu Talip'te olduğu gibi diğer tarafa gidenler de oldu. Ama bununla ilgili Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a sen ancak bir öğüt vericisin, sen ancak bir tebliğ vazifen var, sen bunu yaparsın. İnsanların kalbinde hidayeti yaratmak, imanı yaratmak Allah'ın işidir. Onlar inanırlarsa ne ara, inanmazlarsa senin burada vazifen sona ermiş oluyor, bitmiş oluyor diye Efendimiz'i teselli ettiğini görüyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in insanları İslam'a davet ederken onlara Allah'ın dininin emirlerini, güzelliklerini, ahlakını, adabını, inancını öğretirken, ulaştırırken, anlatırken, beyan ederken, tebliğ ederken Efendimiz Aleyhisselam'ın dikkat ettiği bir diğer metot, usul zaman ve mekana riayetidir. Yani hangi zamanda ne yapmalı, nasıl yapılmalı, hangi mekanda nasıl hareket etmeli, muhatabın yaşadığı zaman, bulunduğu mekan, dinleyicilerin ve Efendimiz'e hitap ettiği insanların onların içinde bulundukları zamanın şartlarına, mekanın şartlarına, oradaki duruma Efendimiz Aleyhisselam son derece dikkat eder ve ona göre hareket ederdi. Bir şey vakti gelmeden acele etmezdi. Vakti geldiği zaman geciktirmezdi. Onu çok iyi takip ederdi Efendimiz Aleyhisselam. Bunun inşallah örneklerini göreceğiz. Ve İslam'ı tebliğ eden, anlatan insanların, hoca efendilerin, vaizlerin, müftülerin, imamların, hatiplerin, öğretmenlerin, hepimizin Efendimiz Aleyhisselam'ın burada sergilemiş olduğu hal ve hareketlerinden almamız gereken çok güzel örnekler olacak. Çünkü zaman bazen oluyor, zamana dikkat etmeden, henüz vakti geldi mi gelmedi dikkat etmeden bir şey söylüyoruz, faydadan çok zarar getiriyor. Bulunduğumuz mekan ona uygun mu değil mi, ona dikkat etmeden bir şey söylüyoruz, faydadan çok zarar getirebiliyor. Onun için her bizde bir güzel söz var. Söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu her yerde söylememelisin. Yani söylediğimiz doğru olacak ama her doğru her yerde söylemeyeceğiz. Yani onun söyleyeceğimiz yerini, vaktini, saatini, muhatabını, ona uygun şartları takip etmemiz lazım gelecek. Şeyhülislam Muhammed Esat diyor ki, öğren lisanı asru rusumi zemaneyi, bak tapınasa vakti münasip tekellüm et. İçinde yaşadığın zamanın usul ve erkanını, konuşma tarzını iyi bir şekilde öğren, insanların tabiatla temayüllerini nazar itibar alarak zamana ve zemine uygun bir şekilde konuş. Kıymetli dinleyenlerim, İslam'ın temel esaslarına ve ruhuna ters düşmemek kaydıyla şartların ve imkanların mutlaka göz önünde bulundurulması icap eder. Muhataba müspet yönde tesir edebilmek için zaman ve zeminin oldukça mühim bir rolü vardır. İnsanların uygun vakitlerini kullanması, her yönüyle müsait bir yerin tercih edilmesi, gayeye ulaşmada şüphesiz hızlandırıcı bir vazife icra edeceği şüphesizdir. Aksi durumda, yani buna dikkat etmezsek, bu metoda dikkat etmezsek, tebliğci ne olur? Bıkkınlığa, muhalefete, zıtlaşmaya kadar varan menfi tavırların uyanmasına yol açabilir. Neticede o kimseyle ilahi hakikatin arasında perde olma durumu da söz konusu olabilir. Yerinde ve zamanında yapılan bir tebliğ daha tesirli ve faydalı olurken, yersiz söylenen bir sözle tepki ve nefrete sebebiyet verebilir. Çok önemli bir şey bu. Yani tıpkı söz söylemek, bir şeyi anlatmak, tıpkı bir hastanın hastaya kan vermek gibi, serum vermek gibidir. Değerli dinleyenlerim, bazen götürürsün hastayı, orada acemi bir hemşirelere denk gelir, hastanın damarını bulamaz. Sonra bir damar bulduğunu sanır, oradan vermeye çalışır. Damarı bulamadığı için bakarsın serum hastaya gitmez. Orada bir şişme olur, morarma olur. Sonra olmamış der, tekrar başlar başka bir damar açmaya çalışır. Kan vermek ister, yerini bulamadığı zaman yine böyle sıkıntılar meydana gelir. Ama mahir işinde, mahir bir doktor, bir hemşire orada güzel yokladıktan sonra, uygun damarı bulduktan sonra ona böyle fazla acıtmadan güzel de orada bir damarı açar, oraya bağlar ve o serum oradan bütün vücuda damla damla damla damla gider. Ve vücut ayağa kalkma, iyi olmaya başlar veya kan verildiği zaman o kan vücuda fayda verir ve kişi iyileşmeye başlar. Bu anlatmak da, doğruları insana anlatmak da manevi bir gıdadır bu. Manevi bir serumdur, manevi bir kandır ve o kişinin ruhuna verilecek bir gıdadır bu. İşte onun damarını bulamazsak bu kez orada bir şişmeler olur, murarma olur ve o sözler o muhatabın ruhuna işlemez, kalbine ulaşmaz. Tam tersine hastalığın artmasına ve sıkıntının artmasına sebep olur. Dolayısıyla burada tıpkı bir hastaya kan verir gibi, serum verir gibi, ilaç verir gibi hazik bir doktorun hastasıyla o şekilde ilgilenmesi, orada hangi ilacı hangi zamanda, hangi ilacı hangi yerde, ne miktarda vereceğini hesaplayıp ölçmesi, biçmesi, takdir etmesi ve ona göre o ilacı vermesi örneğinde olduğu gibi bir Allah'ın dinini anlatan, öğreten, tebliğ eden insanın da böyle bir kendi alanında hazik doktor olmalı, manevi doktor olmalı, gönül doktoru olmalı ve o anlatacağını, sözünü, tebliğini de uygun bir zaman ve zemini dikkate alarak aktarmalı ve söylemeli. Ziya Paşa bu konuda şöyle bir ikazda bulunuyor. Diyor ki, bir yerde ki yok namini takdir edecek güç, taziyi nefes eyleme tebdili mekan etti. Eğer diyor bir yerde söylediklerinin kıymetini anlayabilecek bir kulak yoksa, boş yere nefeslerini zayi etme, mekan değiştirerek kadir kıymet bilecek kimseler bul. Binaenaleyh tebliğci her şeyden önce yaşadığı zaman ve mekanın şartlarını tespit etmeli. Sonra da bu şartlara uygun olarak çalışma planını hazırlayıp tatbike yönelmelidir. Vakitsiz bir çıkış o anda tükenmeyi beraberinde getirebilir. Şimdi bunun bir kısım örneklerini aktarmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında Resul Efendimiz'in insan tebliğ ederken o zamana, zemine, mekana, o şartlara nasıl dikkat ettiğini, sabretmek gerekiyorsa sabretmek gerektiğini, acele etmek gerekiyorsa acele ettiğini, yani gerekiyorsa eğer, sahabesine tebliğ ederken nasıl bunları dikkate aldığını, bunun çok güzel örnekleri var kıymetli dinleyenlerim. Oradan bir tanesini paylaşmak istiyorum sizlerle. Müslüman olduğunda ya Resulallah sen bana ne yapmamı edersin diye soruyor. Kim? Ebu Zer radıyallahu anh. Geliyor Mekke'de, uzak yerden geliyor. Mekke'de bir müddet kalıyor. Efendimizle buluşuyor, görüşüyor. Sonra kelime-i tevhid-i şahit getirerek Müslüman oluyor. Ve diyor ki ya Resulallah sen bana ne yapmamı edersin? Ne yapayım ben şimdi? Ben Müslüman oldum. Müslümanım. Yani istersen savaşayım, istersen gideyim, geleyim, ne istersen, ne mi dersen hepsini yapmaya hazırım. Efendimiz Aleyhisselam ona şöyle diyor kıymetli dinleyenlerim. Ey Ebu Zer, bu işi gizli tut ve memleketine dön, ortaya çıkıp açık davete başladığımızı duyduğun zaman yanıma gel buyurmuştur. Demek ki orada şimdi Ebu Zer radıyallahu anh Müslüman oluyor ama onu bırakacak olsan kalkacak efendim, haykıracak ben Müslüman olduğum, ey müşrikler gelin siz Müslüman olun, siz nasıl efendim insanlarsınız böyle, ağzından geleni söyleyecek. Efendim dese çık Beytullah'ın önüne ilan et, bütün müşriklere gidip ilan edecek. Ölüm pahası da olsa hiç çekinmeden yapacak. Ebu Zer Efendimiz'in böyle bir özelliği var. Ama henüz zaman ve zemin buna müsait değil. Resul Efendimiz'in gizli gizli davet ettiği, henüz açıktan davete başlamadığı bir zamandan bahsediyoruz. Ve onun için Efendimiz onu dikkate alarak diyor ki ey Ebu Zer, bu işi gizli tut. Şu an bunların açıklanması, açıktan konuşulması hiç doğru değil. Fayda vermeyecek, zarar getirecek ve git memleketine dön. Ortaya çıkıp biz efendim davetimiz açıktan yapmaya başladığımız zamanda buraya gelirsin. Burada inşallah beraber bu dini hizmetleri, din hizmetlerini birlikte yapmaya devam ederiz buyuruyor. Cenab-ı Hak inşallah kıymetli dinleyenlerim. Bu çerçevede inşallah Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğ ve davetinden usullerinden örnek alabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin diyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.